Orada bir giren şey yapacağız. Şimdi düşler kuramını metapsikolojik ek diyor. Freud daha önce düşler kuramı üzerine bir yazı yazıyor. Kitabı var. İlk şeyi o. Aslında şey diyordu. Ruh çözümleme düşlerin yorumu üzerine temellenir. Yani düşlerin yorumu onun için temel önemli bir kitap. Sadece şey değil. Böyle yüzeysel bir düş yorumu yapma ile ilgili ya da sınırlı bir çalışma değil düşlerin yorumu. Aynı zamanda şey psikanalizin başlangıç noktası, çıkış noktası. Yani o ne demek? Baskı ve bilinçaltı kuramlarını bir yerde sanki düşlerin yorumundan başlayarak elde etmiş ya da oradan çıkarsamış anlamına geliyor. Biraz tuhaf, zor bir şey açıklama. Ama en azından Freud'un şeyi öyle, kanısı öyle. Yani düşlerin kendilerinin baskı ile bir ilişkisi var mı? Şimdi buradaki temel kavramlar düş kavramı, baskı kavramı, ya psikanalizin temel kavramlarını düşlerle bağlayacak. Freud'un bu denemede yapmaya çalıştığı şey o. Başka şeylerle de bağlıyor. Şimdi şu yazıdaki başlıkları izlersek biraz daha işimiz kolaylaşabilir. Uyku durumu neye benziyor? Yani uyku da dış dünya ile ilişkisi insanın ne oluyor? Kapanıyor. Tam normal bir uyku durumunu düşünürsek dış dünyadan şey var, kopuş var. Şey diyor Freud, bedensel olarak diyor, uterus içi varoluşun yeniden etkinleşmesidir. Bu şey mi? Yine anlaşılabilecek bir şey. Yani bir tür şey. Anne karnına geri dönüş gibi bir şey. Freud'un kuramında özel olan noktalardan birisi de gerileme ya da geri dönüş. Bunu yani bunu o sistem yöntem olarak ve sistem olarak yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu geri dönüş, regresyon kavramını. Yani insanlar geri dönüş, burada zamansal bir geri dönüş, yaşantıda bir geri dönüş anlamına geliyor. Yaşadıkları bir takım noktalara ya da deneyimlere geri dönüyorlar, diyor Freud. Örneğin yine düşlerle ilgili olarak bu geri dönüş kavramını nasıl uygulayabiliriz ya da kullanabiliriz? Düşlerde de bir geri dönüş var. Nereye? Onu açmaya çalışıyorum şu anda. Tam olarak onu yapmaya çalışıyorum. Yani bu örneğin ileri yaşlarda bir patolojik, ruhsal patolojiyle karşılaşan bir insan orada o patolojinin çözümlemesini yapıp, yani Freud'un çözümlemesine göre orada şey var, bir regresyon var, bir geri dönüş faktörü var. Bir çocukluk dönemindeki bir yaralanmaya, bir saplantıya ya da bir şey, normal dışı bir duruma geri dönme var diyor. O regresyon anlamı bu. Uyku durumunda da, ya niye o regresyon oluyor? Onu anlamamız gerekecek ve onları, yani şimdi kavramlarını birbirine bağlamaya çalışacağız ki şeyi anlayalım. Düşler ve Freud'un metapsikolojisini. Şimdi biraz ağır gidelim ve bu temel noktaları gördükçe bağlamaya çalışalım. Yani bu dediğim gibi zor bir konu ve şu özellikle bu düşler kuramına metapsikolojik bir ek, bunu meslekten psikanalizcilerin bile çok iyi değerlendirmeleri kolay bir şey değil gibi görünüyor. Şimdi bedensel olarak uyku, uterus içi varoluşun yeniden etkinleşmesi. Tamam, bunu anladık. En azından ampirik olarak anlıyoruz. Yani şey olan dış dünyadan uyarıların kesilmesi gibi bir şey var. Bu net değil mi? Uyku durumunda dış dünya kapanmıştı gibi görünüyor. Ondan sonra giderek uykuda birçok insan döl yatağı duruşunu bile yeniden sürdürmeye başlar. Büzülür falan. Yani o anne karnındaki duruma ve şimdi ruhsal sinirce durumlarını araştırırken her birinde zamansal gerileme olarak bilinen şeyi diyor, zamansal gerileme ya da gene işte biz az önce konuştuğumuz nokta. Bunu vurgulamaya götürülürüz diyor. Şimdi yine Freud'un temel kategorileri ego ve libido ya da bu da aslında şey, insan doğasının temel kategorileri. Yani us ve içgüdü diyebiliriz. Ya da Freud izleyerek ego ve libido diyebiliriz. Bunların gelişimi önemli. Bu ne demekse, egonun gelişimini biliyoruz. Ama libidonun gelişimi ne demek? Libidonun gelişimi onun... Şimdi şöyle bir şey var, libidoyu içgüdü olarak aldığımız zaman libidonun gelişimi diye bir şeyin olmaması gerekir. Çünkü insan içgüdüyle doğar ve içgüdü gelişmez. Yeme içgüdüsü, eşeysel içgüdü ya da diyelim yaşam içgüdüsü vesaire. Bunların gelişmeleri gibi bir şey söz konusu değil. İnsan entelektüel yetisi, moral yetisi falan gelişir. Ama içgüdü gelişmez. O zaman Freud'un demek istediği şey, o libidonun gelişimiyle anlatmak istediği şey, libidonun baskılanmasının değişimi ya da süreci. Çünkü libido baskılandığı zaman, bunu anlamak hiç zor gibi görünmüyor, libido baskılandığı zaman ya da içgüdü baskılandığı zaman insanın sosyal belirlenimleri ortaya çıkıyor. Yani anne baba arasında, daha doğrusu anne ile çocuklar, baba ile çocuklar arasında aile içinde bir libido düzenlemesi var, libido ayarlaması var, içgüdüsel bir engelleme var. Şey gibi değil, hayvanlar gibi değil insanlar. Değil mi? Burada libidonun gelişimi o anlama gelmek zorunda gibi görünüyor. Çünkü libido normalde kendi içinde herhangi bir gelişime uğramıyor. Sadece daha önce şey vardı, içgüdüler ve yazgıları diye bir şey vardı, bölüm vardı biliyoruz. Orada şeyi anlatıyordu, içgüdülerin başına gelebilecek olan şeyleri, onlardan bir tanesi de baskılamaydı. Yansıtma vardı, yüceltme vardı, baskılama vardı. Ne vardı başka? İçgüdülerde yüceltmeyi söyledik değil mi? Her neyse, yani fazla değil zaten. Evrilme falan vardı hatırlarsanız. Ama genel olarak şey, aslında öyle içgüdülerin böyle rastgele belli bir sayıda, rastgele bir sayıda yazgısının olması düşüncesi de hoş değil. İçgüdünün baskılanması, onun yüceltmesinden ayrı bir şey gibi görülmüyor bir bakıma ama Freud onları iki ayrı madde gibi sayıyor. Yani yüceltme dediğimiz şeyde içgüdünün baskılanması var. Hedefine ulaşması engellenen içgüdü başka bir hedefe yöneltiliyordu. İçgüdü yüceltmesinin şeyi buydu. Şimdi düşlerle ilgileneceğiz değil mi? Ne diyeceğiz? Şimdi tamam soruyu alalım ettik. Yani burada bir kolektif düşünüyoruz ve Freud bize bir yerde şey veriyor, ana hatları veriyor ya da ana kavramları veriyor. İçgüdünün yeğenliği diye bir problem var. İçgüdünün yeğenliğinin anlamı ne? Yani çok güçlü olması, az güçlü olması, yani böyle psikolojik olarak bu önemli bir şey. Ama bu insanda, yani şey diyebilir, insanın içgüdüleri bazen çok şey olabilir, yeğen olabilir. Çok yeğen olabilir. Yani çok fazla isteyebilirsiniz. Eşeysel bir nesneyi ya da yenecek bir nesneyi, yani düşün bir insan şey yapabilir, kendini frenleyemeden bir nesneyi yiyebilir. Yani bu olabilecek bir şey. Bunu mu kastediyoruz? İçgüdünün şiddeti ya da yeğenliği derken? Orada hiçbir...
Yani o şey olmuş,
tamam. Onu galiba bir varsayımla yanıtlayacağız. Yani içgüdüler her insanda potansiyel olarak eşittir, aynıdır ve ayrımlaşma daha sonra olur diyeceğiz. Ayrımlaşma, içgüdüde ayrımlaşma olmuyor aslında. Yani içgüdünün değişkisi dediği şey Freud'un, pardon, içgüdünün yazgısı dediği şey. Almanca sözcük yazgı olarak çevirdim ben Türkçe'ye ve İngilizler onu vicissitude diye çeviriyorlar. Yani sanki değişiyormuş, içgüdü değişmez. Freud'un kullandığı sözcük, Almanca sözcük daha doğru, Schicksal. Yani bu yazgı içgüdünün başına gelecek olan şeyi belirtiyor. İçgüdü değişmiyor ama içgüdü engellenebilir, saptırılabilir, bastırılabilir vesaire. Freud bunu anlatmak istiyor. İçgüdünün değişmesi diye bir şey söz konusu değil. Eşeysel içgüdü, eşeysel içgüdüdür. Ama bunun yazgısı dediği şey Freud'un, yani bu değişik şekiller alabilir. Yani karşı cinse yönelebilir. Aynı cinse yönelebilir. Şu ya da bu tipe yönelebilir falan. Bunlar içgüdünün yazgısı gibi görünüyor. İçgüdünün değişmesi gibi görünmüyor. Aynı içgüdü, aynı libido değişik hedeflere, değişik açılara yani saptırma diyoruz. Değişik hedeflere yönelebiliyor. Şimdi bunun her insanda aynı olup olmadığı, her insanda aynı. Değişen, ama baktığınız zaman bir insanın 24 saatlik yaşam süresine baktığınız zaman içgüdülerinin eğer yeğinliği, şiddeti ölçülebilirse onun o 24 saat içinde aynı olduğunu, %100 olduğunu söyleyemezsiniz. Mesela maksimuma %100 diyelim. Günün büyük bir saatinde erotik içgüdü ya da eşcinsel içgüdü şeyde duracak, minimumda duracak, sıfırda duracak. Zaman zaman uyarılabilir. Zaman zaman çok yani böyle bir şey, bu anlaşılmayacak bir şey değil.
Farkındalık da bunun içine girer mi?
Hangi farkındalık?
İçgüdüler biraz
bir dakika, teker teker konuşalım. Yani onu önemli noktaları kaçırıyor. Şimdi, evet.
İçgüdünün kişi evet. Veya aramayan birinin olması gibi.
Freud şey diyordu, geçen hafta hatırlarsanız, hiçbir zaman içgüdü bilince gelmez, içgüdünün temsilcisi gelir diyordu. Bu açıklıyor mu? Açıkladığını sanmıyorum. Yani biraz daha farklı bir şey olabilir. Farkındalık. İçgüdünün ne olduğunun varmıyoruz ama içgüdü temsilcisinin farkına varıyoruz. Yani ne istediğimizi biliyoruz. Aynı şey. Hormon dediğimiz şey yani evet içgüdü ile hormon arasında
değişebilir her yaşlara da bağlı.
O yüzden değişiyor. Evet. Yaşa göre, duruma göre, günün evet. Saatine göre, uyku durumuna, açlık durumuna, başka faktörlere, ruhsal faktörlere, yani insan aldığı ilaçlara, içkiye vesaire her şeye göre değişebiliyor. Yani örneğin içki diyelim şey yapıyor, hormonu ne yapıyor? Yani içki engelleyici baskı faktörünü ortadan kaldırıyor olabilir ruhsal olarak. Ve ruhsal baskının frenlemesi, içgüdünün şiddetlenmesi gibi görünecek ters orantıyla. Şimdi önemli olan burada Freud'un kuramında da önemli olan şey içgüdünün libidonun ego ile ilişkisi. Ego burada istenci temsil ediyor aslında, iradeyi istenç diyoruz. Onu çünkü hormonların karşısına çıkan şey düşünce. İstenç düşünce çünkü. İstenç şey değil, içgüdü değil ya da bilinçsiz istek değil. İstenç bilinçli olarak alınan karar ve o karar hormonları yani özdeksel olanı şey yapıyor. Yavaşça nötralize ediyor ya da frenliyor. Hormonlar, yani hormon insanın hayvansal tarafı değil mi? İçgüdüsel tarafı insanın doğal tarafı ya da hayvansal tarafı. Ve o yanımızda var ve o yanımızdan şikayet etmiyoruz. Yani insanın doğası öyle. İstenç o hormonların etkisini, çünkü hormonlar insanı entelektüel olarak etkilemiyorlar. Doğal olarak, dürtüsel olarak etkiliyorlar. Yani örneğin öfkeye kapılan bir insan hormonal mi davranıyor yoksa bilinçli olarak mı davranıyor? Kızan bir insan, sinirlenen ve o saldırmaya başlayan bir insan, şiddete yönelen bir insan entelektüel olarak, kararlı olarak, bilinçli olarak davranıyor diyebilir miyiz? Yoksa moleküller mi onu motive ediyor? Kimya onu motive ediyor diyebiliriz. Kimya nasıl motive ediyor? Düşünün, saldırganlık durumundaki bir insan. Yani ego başkasıyla ilişki içinde mantıksal olarak öyle görünüyor. Saldırganlık moduna girmiş bir insanın yapmaya çalıştığı şey o başkasını yok etmek. Çünkü başkası ona düşman olarak görünüyor ya da bir gözdağı ya da yok edici bir faktör olarak görünüyor. Egonun başkasıyla ilişkisi kavramsal olarak böyle. Bunu şöyle bir şey var. Egonun normal durumu, uyarısızlık durumu, şimdi uyku durumunda da olan şey o. Buna dikkat edin. Dışarıdan uyarı almaması. Egonun dışarıdan uyarı almaması demek, burada çünkü uyarıyı alan şey ego her şeye rağmen. Çünkü insanlar söz ediyor, hayvanlardan değil. Egonun dışarıdan uyarı almasının anlamı ne? Hormonların uyandırılması. Güzel. Bu şey, yani hormonlar uyandırıldığı zaman içgüdüler etkinleşiyorlar. Ya da ikisi aynı şey, totoloji gibi oluyor. Dışarıdan uyarı almak ne demek? Yani dışarısı nedir? Mantıksal olarak düşünürsek, ego ve başkası. Ya başkası varsa ego uyarılıyor demek. Aslında Ego başkasından en büyük uyarıyı alıyor diyebiliriz. Çünkü başkası egonun sonu demek. Jean-Paul Sartre'nin sözü burada güzel. Yani Sartre ne kadar saçmalamış olursa olsun burada harika bir şey söylemiş. Başkası cehennemdir. Bu işin yarısı ama. Yani Sartre onu öteki yarısını söylemediği için şey eksik. Yani başkası dediğimiz şey egonun sonu. Başkasının başladığı yerde ego bitiyor. Ben bitiyorum. Yokum artık ve en büyük uyarı o. Uyarının ego ile ilişkisinin anlamı ne olabilir? Başka bir şey olamaz gibi görünüyor. Yani şimdi burada uyarı fiziksel bir uyarı ya da içgüdüsel bir uyarı ve o zaman bedensel bir uyarı, ego ile ilişkisi yok gibi görünüyor. Değil mi? Yani uyarı, şimdi örneğin soğuk geldiği zaman dışarıdan bu bir uyarı ve ne yapıyorsunuz? Örtünüyorsunuz. Yani soğuk orada egoyu rahatsız eden bir şey değil. Soğuk orada bedeni fizyolojik olarak etkileyen bir uyarı ve burada şu vardı, organizma, bunu Freud haz ilkesinin ötesi orada da söylüyor, başka yerlerde de söylüyor. Öyle bir doğa taşıyor ki dışarıdan gelen uyarıların miktarını azaltmaya, sıfırlamaya çalışıyor aslında. Yani onu yapamazsa o zaman olanaklı en aza indirmeye çalışıyor. Organizma şey istemiyor, uyarı istemiyor. Organizmanın uyarı istememesinin anlamı organizma sınırlanmayı, olumsuzlanmayı istemiyor. Yani o da mantıklı, anlaşılabilecek bir şey. Ve uyarı içeriden ya da dışarıdan gelebilir, fark etmiyordu. Fark şuydu, dışarıdan gelen uyarıdan kaçabilir organizma motor boşalım yoluyla ya da motor devinim yoluyla, devinim yoluyla yani kas hareketleriyle. Ama içeriden geldiği zaman diyordu Freud, kaçamaz. İnsan kendi içinden kaçamaz, kendisinden kaçamaz. Ona başka türlü çözmesi gerekir. Ama burada amaç şeydi, uyarı miktarını sıfırlamak ya da olanaklı olduğunca indirmek. Yani açıkça bir nirvana durumunu kazanmak. Açıkça tanrısal bir durum kazanmak. Böyle de diyebiliriz. Metafor olarak kullanırsak. Çünkü uyarı eksiklik anlamına gelecek. Uyarı sınır anlamına gelecek. Uyarı bir şeyin tamlığının bozulması anlamına gelecek. Yani şimdi içeriden gelen bir uyarı, örneğin açlık ya da başka bir içgüdü, orada içeride bir eksikliğin anlatımı olacak ve o eksiklik şey, nirvana durumunun bozulması. Burası şey mi, net mi? Yani çok fazla uzatmaya gerek yok bence. Uyarı organizmanın, yani fiziksel organizmanın, ruhsal değil, fiziksel organizmanın şey, kaçmaya çalıştığı bir şey. Yani beden bedensel durum şey istiyor, bir tür ölüm durumunu istiyor. Çünkü uyarı almamak ölüm demek. Ancak ölülük uyarıdan bağışık olabilir, öyle diyebiliriz. Yaşayan varlık, dirimli varlığın doğası uyarıyı almak, yani olumsuzlanmayla karşı karşıya gelmek ve onu olumsuzlamak. Yani olumsuzlamaya dayanabilen varlık, dirimli varlıktır. Ve uyarısızlık ya da nirvana durumu, tam doyum durumu diyebiliriz buna. Tanrısal bir durum.
Olumsuzlanma tam olarak nedir?
Olumsuzlanma...
Yani benim karşısında...
Uyku durumunda da aynı.
Benim, efendim... Düşkü yerlere kapalı. Evet, uyku durumu da ona amaçlıyor ama onu başaramıyor diyor Freud. Uyarı şey demek, benim uyarısı, ben egoya karşı uyarı mı?
Olumsuzlanma.
Ha, o uyarı demek. Bir uyarı... Şimdi burada benim olumsuzlanması ya da genel olarak olumsuzlama ne demek onu düşünmemiz gerekiyor. Freud da kullanıyor bu şeyi, anlatırım ve çok bağlantılı. Olumsuzlama ne demek? Yani bu mantığa geçen haftaki gibi çok uzunlamasına girmeyelim ama kısaca girelim ve çözelim. Olumsuzlama demek, reddedilme demek, ortadan kaldırılma. Yani bir şey beni olumsuzluyorsa ortadan kaldırır, böyle diyebilirim. Şey diyebiliriz, daha gevşek düşünüp her olumsuzlama ortadan kaldırmayı amaçlamaz falan. Tamam, güzel. Yani ama mantıksal olarak düşünürsek her olumsuzlama ortadan kaldırmayı amaçlayacak. Yani şimdi başkası ve ben arasındaki ilişki ortadan kaldırma ilişkisi olarak ya da karşılık ilişkisi olarak görülebilecek bir şey. Gece karanlık arası, gece ve gündüz arasındaki ilişki ya da karşılar arasındaki ilişki gene bütününde düşünürsek olumsuzlama ilişkisi ve ortadan kaldırma ilişkisi. Yani başkası ego için gözdağı, başkası egoyu ortadan kaldıran bir kavram. Egoyu ortadan kaldırması, kendisini de ortadan kaldırması anlamına geliyor. Çünkü başkası kendini ego karşısında tanımlıyor. Ben, yani ben olmayan başkasıdır. Şurada da bu olmayan başkası değildir. Ama ben olmayan başkasıdır. Mantıksal olarak ya da diyalektik olarak bu şey. Kolay anlayabileceğiniz bir şey. Egonun olumsuzlanması, egonun başkayla kontak al içine gelmesi demek. Dolayısıyla her uyarı içeriden ya da dışarıdan benim olumsuzlanması anlamına geliyor. Bu belki biraz daha açılabilir. Yani açlık örneğin nasıl bir uyarı? Fiziksel bir uyarı, içgüdüsel bir uyarı. Karnınız acıkıyor ve acı duyuyorsunuz. Açlık artarsa daha çok acı duyuyorsunuz. Ve ego burada uyarılıyor. Ya da içgüdü. Aslında ego uyarılmıyor. Yani hayvanda da var açlık uyarısı ya da açlık içgüdüsü. Ve uyarılan şey sinir sistemi, değil mi? Midenin mide zarına bir asitin etkisi var. Acı veren şey o. Orada acının anlamı ne? Eksiklik. Niye acı duyarız? Bedensel acı duyabiliriz, ruhsal acı duyabiliriz. İki ayrı acı türü var diyebiliriz. İnsan çünkü bedensel ve tinsel ya da ruhsal, Freud'un deyimiyle. Mental değil sadece. Mental yetmiyor burada. Mental değil. İngilizce çeviri yanlış o yüzden ya da yetersiz. Acı duyarız. Niye duyarız? Çünkü hayvan da acı duyar. Yani o da içgüdü taşıdığına göre içgüdüsel uyarı aldı. İçgüdüsel uyarının acı olduğunu söyleyebilir miyiz? İçgüdüsel uyarı acı demektir. Yani çünkü içgüdüsel uyarı bir eksiklik durumunda geliyor. Bir tamamlanma gereksinimi var. Yani açsınız. Yani bir susuz bir insanın ondan dolayı haz duyabileceğini düşünebiliyor muyuz? Acıdan haz duyma mazoşizmi var. Freud onu inceledi. Onun açıklaması, mantığı şöyleydi. Acı bile aslında bir uyarı olduğu için haz kaynağı olabiliyor diyordu Freud. Yani ona katılırız ya da katılmayız. Anlayabiliriz ya da anlamayabiliriz ama Freud'un dediği o. Acının haz vermesinin mazoşist durumundaki açıklamasını öyle yapıyor Freud. Belki daha iyi bir açıklama yapılabilir. Ama normal olarak içgüdü uyarısı acı demek. Yani bu şey değil. Bilinçli olarak yapılan ruhsal
haz duymaya mı bilinç sağlar orada?
Mazoşistin şeyi mi?
Evet.
Haz duyması mı?
Tabii yani orada artık şey yok yani.
Ya doğrudansa oradaki haz, ya doğrudansa bir yani gelecekten beklenen bir haz, gelecekte beklenen bir haz değil de o an duyulan bir hazsa, yani bir mazoşist belki de şeydir. O anda onu bilmiyoruz. Yani onu yaşayanlara belki sormamız gerekir. Müslüm Gürses falan onlar.
Değil mi? Kesenler falan filan yani onlar bilinç de şey yapmak yani.
Evet, mazoşizm daha teknik ve daha ayrıntılı bir konu. Gireriz ona ama şimdi ona girersek şu anda kesileceğiz. Galiba şeydeyiz, iyi bir yerde gidiyoruz. Yani acı duygusu tinsel ve özdeksel olabilir ve genel olarak yani hazın karşıtı acı duygusu ve onun doyumu istenen bir şey. Şimdi burada olumsuzlamayı konuşuyorduk değil mi? Esas konumuz oydu. Yani egonun olumsuzlanması ne demek? Başkasıyla ilişki ve bu şey, uyku durumuna bağlayacağız. Şimdi olumsuzlama karşıtlık ilişkisiyle aynı şeydi. Onu anlayacağız. Olumsuzlama şey demek değil. Yani gece gündüzün yanına gelir ve onunla birlikte kardeş kardeş var olur. Bu değil. Gece geldiği zaman gündüz çekip gider. Onu yok eder. Ortadan kaldı. Ya karşılık ilişkisinin anlamı bu. Başkası geldiği zaman egonun yanına onunla birlikte var olmasını bekleriz. Tamam, ama bu burada kavramlar birbirlerinin yanına gelen faktörler. Yani bir başkası gelip benim yanımdaki koltuğa oturabilir. Tamam, güzel. Ama başkası kavram olarak egonun yanına geldiği zaman egoyu ortadan kaldırır. Yani kavramsal ilişki var burada ve bu kavramsal ilişkiyi insana uygularsak belli durumlarda insanlar da birbirlerini yok etme ya da ortadan kaldırma durumuna geliyorlar. İster, yani birbirlerini nefret ediyorlar ve birbirlerini yok ediyorlar. Tabii, yani kendi varlığını tehlikeye düştüğünü görürse başkasında onu düşman olarak algılayacak ve ortadan kaldırır. Onunla savaşacak ya da kavga edecek. Yani bir devletse...
Var olması gerekiyor, varlığın olması için.
Konatüs. Spinoza'nın konatüsü. Yani her şeyin varlığını sürdürmeye çalışır. Ve bu şey, yaşam içgüdüsü Freud'un terminolojisinde. Onunla aynı olacak. Konatüs, Spinoza'dan gelme bir şey. Ve şimdi olumsuzlamanın ortadan kaldırma ya da karşılık karakterini taşıdığını görmek burada önemli. Yani görebiliyor musunuz? Başkalık ilişkisi. Yani ego ve ben ve başkası karşı karşıya geldikleri zaman bunlar mantıksal olarak birbirlerini ortadan kaldırma eğilimindeler. Şimdi benim başkasını ortadan kaldırması aynı zamanda onun, yani şu faktör de var. Ben kendini başkası tarafından, başkasında tanımlıyor aslında. Ve o yüzden başkasını ortadan kaldırması, kendini ortadan kaldırması anlamına da gelecek. Buna çok dikkat edin. Yani bu olumsuzlama aynı zamanda da kendini belirleme ve var etme ilişkisi.
Tanınmadığı müddetçe mi? Tanınmış olsa.
Evet, Kojève'ye girelim. Efendim? O değil mi? Kojève'nin şeyi mi? Konusu. Yani tanınma konusu. Gönül gibi bilindiğin konu.
O zaman
başkası beni olabilir. Tanırsa, başkası beni tanırsa. Şimdi orada şey var. O başkası ve ben olumsuzlama ortadan kaldırma, onları konuşuyoruz. Bu şey. Şimdi ego başkası tarafından ortadan kaldırılabilir. Bu egonun da ortadan başkasının da ortadan kalkması anlamına gelecek. Çünkü bunlar karşılıklı olarak birbirlerini belirleyen, tanımlayan ya da var eden kavramlar. Yani efendi ve köle ilişkisi. Burada diyelim şey var, başkalık ilişkisi var. Eğer efendi köleyi ortadan kaldırırsa, efendiliğini ortadan kaldıracak. Çünkü efendiliğini kölede buluyor. Köle olmadıkça efendi olamaz. Tanıma ilişkisi nedir? Şimdi köle efendiyi tanıyor. Köle efendi tarafından ortadan kaldırılmadığına göre, yok edilmediğine, öldürülmediğine göre köle efendiyi tanıyor. Kölenin tanıması boyun eğme, kölelik. Efendinin efendi köleyi tanıyor mu? Köle olarak tanıyor. Ya aslında tanımıyor demek gerekir. Çünkü kölenin istenci yok efendinin gözünde. Köle istensiz olandı. İstensiz olan birisi ego olmayan bir şey ve köle efendi için şey değil, gözdağı değil. Efendi kölesi olamaz çünkü efendinin botlarının çıkarılması gerekiyor, beslenmesi gerekiyor, yıkanması gerekiyor, evinin yapılması gerekiyor. Efendi köleye gereksinim duyuyor. Ama efendinin köleye gereksinimi, onun kendi gereksinimleriyle ilgili şu önemli. Efendi kölede tinsel tanınma momentini bulamıyor. Çünkü kölenin istenci yok. İstenci olmayan birisinin tanımasının bir değeri yok. Efendinin problemi burada yatıyor. Efendi tanınmadan yoksun kalıyor aslında. Yani kendine hizmetçi yaptırarak köleyi hizmetine alarak köleyi insan olarak, istenç olarak yok ediyor ve o zaman saygı görme olanağından da yoksun kalıyor. Yani köle sınıfı, köleler efendilere efendi duygusunu verme şeyini taşımıyorlar. Karakterini taşımıyorlar aynı zamanda çünkü şey, kendileri istensiz, değersiz varlıklar. Yani özgür olmayan bir insan değildir. Köledir ya da hayvandır.
Burada kölenin egosu
ne oluyor? Yok. Kölenin egosu siliniyor. Teknik olarak, yani istenç olarak, bağımsız bir ego olarak siliniyor. Köle, kendi için hiçbir şey isteyemediği için köle. Eğer bir köle canı istediği şeyi yapıyorsa köle olamaz. Kölenin kavramı, şimdi çok büyük bir soyutlama yapıyoruz burada ve şimdi kavramındayız. Yani realitede kendi istencini baştan sona silmiş köleler var mıdır diye sorarsak muhtemelen yoktur diyeceğiz. Spartaküs köleydi ve isyan etti. Özgürlüğü biliyordu. Aristoteles diyor, Rousseau Aristoteles'ten aktarıyor. Yani eğer bir köle doğuştan köle şu, özgürlüğü hiçbir şekilde öğrenmemiş bir bilinç. Yani bir köle ailesine doğan bir çocuk, bebek orada köle olarak yetiştirilirse ve ona göre terbiye edilirse, ona göre biçimlendirilirse o hiçbir zaman özgürlüğü tanımayacak ve dört dörtlük bir köle olacak. Kölede. Var. Kölenin
yani doğuştan diyorsunuz öyle
istenç ve içgüdü aynı değil. Burada kölede bastırılan şey istenç. Bir kölenin içgüdüsü var. İçgüdüleri bastırılmıyor. Köleler eşeysel olarak ve biyolojik olarak yani acıkma, susama, açlı orada normaller. Orada ama istençleri bastırılıyor. Yani tanıma konusu böyle. Buna isterseniz tekrar döneriz daha sonra.
Şey. O zaman köle efendinin az önce o zaman madde durumunda.
Hayvan durumuna düşüyor. Şey durumuna düşüyor. Şey. Eşya. Satılıyor, alınıyor. İsterse öldürebiliyor hatta efendi kölesi. Ve o konuda genel olarak ceza görmüyor.
O zaman kaybettiği zaman sahip.
Tabii. Yani kölenin bir insan karakterinde olmaması gerekiyor. Gerçek anlamda. Şimdi bu kavramsal dedik. Aynı zamanda şöyle olgular var. Bu olgulara dikkat edin.
Ben bir şey daha söyleyecektim. Yunan'daki köleyle
ona söyleyeceğim.
Köleşedeki köle aile.
Ona tam onu söyleyecektim. Şimdi Yunanistan'da da köleler var. Klasik Yunanistan'da. Orada iki tane şey söyleyeyim. Bir tanesi yolda yürürken, Atina sokaklarında yürürken yolda yürüyen insanlardan hangisinin köle, hangisinin efendi olduğunu ayırt etmek olanaksızmış. İkincisi Atina'daki öğretmenlerin büyük çoğunluğu kölelerden oluşuyor. İnanılmaz değil mi? Yani bu evet bunlar şeyler, olgular. Bunlar yani Plutark'tan, Tukidides'ten ya da başka yazarlardan falan çekilen şeyler. Yani yapılan o çıkarsama değil, tahmin değil. Bunlar direkt şey fenomen, olgu. Yani yoruma bağlı bir şey değil. Sadece bir takım yazarların dikkatini çekmiş ve gerçekten öyle. Yani şey anlayabiliyoruz. Çünkü bunlar kölelerini şeye alıyorlar, kendi yaşamlarını alıyorlar, evlerini alıyorlar. Platon şey diyor, köleleri şımartmayın diyor. Yani yine köle olduklarını hatırlatın ve yerlerini bilsinler. Yani Platon'un en katı önlemi o kölelere karşı. Şimdi orada onu köle yapan öğretmen de olsa şey de. Yani evet kendi istencinin olmaması, emir altında, asker gibi emir altında. Askere gittiğiniz zaman köle olmuyorsunuz, ona gönüllü olarak gidiyorsunuz ve o şey onayladığınız bir şey ve belli bir süre için yapıyorsunuz. Orada emir altındasınız. Nasıl? Biraz daha yani şey yapalım.
Tamam çok. Bu şekilde, ama köle.
Evet. Ama köle. Şu andaki.
Evet.
Aradaki fark en özel fark ve en zor görülen fark çünkü tinsel. Tinsel görmek çok zor. Elbiseleri görmek çok kolay. Yani elbiselerden ayırt edemiyorsun. Ama o insanın içine girip onun ruhuna baktığın zaman kölede istenç kalmadığını ya da istenç olmadığını göreceksin. Aradaki fark tinsel fark. Yani özgür insanın istenci varken kölenin istenci yok. İkisinin de elbiseleri aynı. Ama birinin ruhu bir tür boş yani istençsiz ötekinin ruhu dolu. Bu aynı mı? Bugün herkesin istenci var. Bugün hiç kimse şey değil. Teorik olarak başkasının istenci altında değil. Yani büyümüş, 18 yaşına gelmiş. Her birey özgür. Yurttaş toplumunda. Batıda. Doğuda değil. Evet. Bu aşama yani şimdi burası gerçekten bizi çok fazla ilgilendiren bir nokta. Yani İnsanların özgürlük doğuştan bilinen bir şey değil. Doğuşta insan içgüdü var olarak doğuyor ve sadece içgüdüsü var. Yani henüz istencinin ya da duyuncunun olduğunu söyleyemeyeceğiz Homo sapiens'in en başında. Ama Homo sapiens istenç ve duyunç geliştirme yeteneğinde olduğu için Homo sapiens hayvandan daha fazlası ve geliştiriyor. Şimdi Çin'e geldiğimiz zaman ya da Hindistan'a orada istenç formasyonunu biliyoruz. Yani Çinliler bütün tarihleri boyunca imparatorun istencini kendi istençleri olarak kabul ettiler ve kendi istençlerinden vazgeçtiler. Yani bir bakıma bütün Çinliler imparatorun altında köleydiler. Yasaları imparator yapıyordu. Hatta Çin imparatoru tanrıların da üstündeydi. Dolayısıyla orada din problematik bir şey gösteriyordu, yapı gösteriyordu. Ve şimdi tarih felsefesinde inceleyeceğiz bu şeyin. Perslerden, Mısırlardan sonra istenç, yani orada şey gelişme nasıl devam ediyor Çin'den sonra onları göreceğiz. Burada nerede problemin aslında nerede yattığını görmemiz çok önemli. O yüzden onu iyi formüle edelim ve bu noktayı çok şey yapalım, iyi ele alalım. Yani bugün ve klasik dönem arasındaki fark, bugün bütün insanlar teorik olarak özgürlük hakkını taşıyorlar. Özgürlükleri Batı'da, özgürlükleri var. Yani İtalya'da, İngiltere'de, Türkiye'de, Amerika'da, buralarda bireyler özgür. Ama İran'da, Çin'de, Hindistan'da değiller. Yani oradaki insanlar kendi istençleri olmayan bir devletin yasanın altında duruyorlar. O yasa onların istençlerini anlatmıyor. İran'da ve Hindistan'da ve Çin'de. Hindistan modernleşme yolunda, demokratlaşma yolunda, yani Hindistan'ın aslında Çin gibi ya da İran gibi bir ideolojik şeyi yok, devleti yok ve o yüzden onu demokrasi içinde sayıyorlar zaman zaman. Şimdi köle ve istenç konusu, yani bu şey, efendim, baskının anlamı şu, baskı demek istencin olmaması demek. Yani politik baskıdan söz ediyoruz burada, içgüdüsel baskıdan değil. Dolayısıyla şeyden çok uzaklaştık, yani Freud'dan epeyce uzaklaştık. Geri dönelim. Ego, karşıtlık, olumsuzlama, ortadan kaldırma ve o noktalara dönelim. O tarih felsefesine bırakalım şeyi. İstenç, politik istenç konusunu, özgürlük konusunu falan ve yani o bize sürekli şey yapıyor, çekiyor o konu. Çünkü çok ilgilendiriyor. Özellikle şu günlerde. O yüzden onu şeyden sonra alalım. Şimdi olumsuzlama benim ortadan kaldırılma gözlem demek. Bir şey bir uyarı varsa o uyarı eğer egoya yönelikse bedene yönelik olabilir dedik. Beden kaçar ya da bir şekilde onu çözer. Yani açlık içeriden geliyorsa onu içeride çözmek gerekir. Kaçmayla açlıktan kaçamazsın. O zaman onu doyurarak susturursun ve nirvana durumuna ya da denge durumuna ya da isteksizlik durumuna dönersin. Ama egoya uyarı şeyden ruhsal olarak geliyorsa o fiziksel uyarıdan daha güçlü olabilir. Fiziksel uyarı ve ruhsal uyarı ya da tinsel uyarı, doğal ve tinsel uyarılar diyelim. Bunların yeğenliklerini ölçersek, hangisi daha güçlüdür diye sorarsak yanıtımız ne olacak? Doğal uyarı ve tinsel uyarı. Tinsel uyarı ne demek? Tinsel uyarının çözümlemesini yaparsak, insanın tinsel yanı istencinden oluşuyor, duygusundan oluşuyor, düşüncesinden oluşuyor. Değil mi? Bu tür belirlenimlerden oluşuyor. Eğer bir insan istencinde olumsuzlanıyorsa bu bir uyarı onun için ve ona karşı yapacağı şey o olumsuzlamayı reddetmek, o olumsuzlamayı olumsuzlamak ve kendi istencini sürdürmek, yani bağımsızlığını ve egosunu sürdürmek. Duygusal olarak nasıl etkilenebilir insan, uyarı alabilir? Birisinin, başkasının, başka bir egonun egoyu sevmesi, bir duygu ilişkisi değil mi? Sevgi, olumsuzlama ilişkisi mi? Tam tersine. Evet, yani sevgi sevgi şu demek, başkasının kendine getirip sana oturtması ve senin de onu oraya kabul etmen demek. Egolar arasında bir özdeşlik olması gerekir sevgi duygusunun. Nefret duygusu ne demek? Bir başka ego, yani başkası egoyu yok etme gözdağı altına getiriyor. Nefret o demek. Ve orada ego kendini savunmak, o da bir uyarı. Aslında gerçek uyarı o. Yani olumsuzlama var nefret durumunda ve nefret edilen ya da nefret konusu egoysa o zaman başkası şey o egoyu yok edecek, yok etme durumunda. Ki o durumda ego eğer başkasının yok edici olduğunu, olumsuzlayıcı olduğunu, yalnızca olumsuzlayıcı olduğunu görüyorsa kendisi de ona karşı nefretle davranmak zorunda. Yani orada karşılıklı nefret ve kavga ortaya çıkacak. Yani bir tür doğal durum ortaya çıkacak ve efendi-kel ilişkisinin şeyi bu. Bir yerde hazırlayıcı zemini bu. Egoların birbirlerini tanıması gerekiyor. Tanımıyorlarsa yapacakları tek şey kavga. Hangi tarafın efendi olduğunu göstermek. Ve efendi olduğunu gösteren taraf kendine riske atan ya da ortadan kaldırılmayı göze alan taraf, korkak taraf değil, korkak taraf köle olan taraf. Çünkü o şey yapıyor, yabancı istenci kabul ediyor. Bu Hegel'in çözümlemesi. Tengi görünge biliminde. Ana hatlarda. Mantıktan, yani kavramları mantığından çıkıyor zaten. Şimdi duygusal uyarı, sevgi olabilir, nefret olabilir. Başka duygusal uyarı biçimi düşünebiliyor muyuz? Sevgi, nefret, başka?
Kıskançlık.
Kıskançlık, haset. Ne? O, yani üzüntü tabii, o da iki ego arasındaki, yani iki ego arasındaki kıskançlık, haset, nefret, sevgi, ondan sonra saygı duygu ilişkisi
saygı
değil.
Saygı.
Ne?
Toplumda saygı.
Yani onların da duygusal yanları var ama yani... Tamam, Spinoza'nın etikasının en son bölümü, yanılmıyorsam, bunları inceliyor. Bütün duyguların tek tek çözümlemesini yapıyor. Yani çok fazla duygu var. Şimdi tamam, bu duyguların ego ile ilişkisini yapabiliyoruz. Yani duygu ilişkisi istenç ilişkisi değil. İrade
ilişkisi. Utanç bir şey midir? Duygu mudur?
Duygudur. Utanç bir duygu, tabii. Gurur bir duygu.
O da bir duygu.
Evet, yani... Gurur ne? Şimdi bunları Spinoza'ya bırakalım. Çünkü Spinoza şey yapıyor. Gurur nedir? Utanç nedir? Kibir nedir? Kendini beğenmişlik nedir? Alçak gönüllülük nedir? Ilımlılık nedir? Alçak gönüllülük acıdır diyor mesela. Yani orada enteresan çözümlemeleri de var. Etikadan onu inceleyeceğiz. Etika şu an yok. Yakında şey olacak. Gelecek ve güzel. Yani evet, utanç da bir duygu. Utanç duygusunun çözümlemesini Spinoza nasıl yapıyor? Orada utancı, örneğin gururdan ayıran bir başka kavram var. Yani utanç duygusu gurur duygusu değil tabii ki. Ya da korku da değil. Korkuda ne var? Bir egonun başka ego tarafından ortadan kaldırılması gibi bir gözdağı var. Korkuda yok olma şeyi, faktörü var. Ama gururda yok olma faktörü yok. Ya da utançta yok olma faktörü yok. Yani bunlar kolay değil. Şu anda ayaküstü yapamayız. Zamanla inceleyerek, düşünerek daha ileri yapılabilir ya da eğer yapılanlar, önceki yapılanlar tamsa onları yeniden keşfetmeye gerek yok. Onları kullanacağız. Spinoza'da şey var, bu konuda en iyi çözümlemeler var. Bu psikolojinin konusu aynı zamanda ve çok fazla psikologlar bu konulara giremiyorlar çünkü çok soyut. Yani psikologlar şeyi, ego ve başkası ilişkisini henüz ele almış değiller. Henüz o araştırma düzlemine maalesef gelebilmiş değiller. Yani algıyla ilgileniyorlar genellikle. Ve tabii ki biraz da ilaçlarla falan. Psikologlar iyi durumda değiller aslında. Yani daha yapılacak çok şey var. Efendim?
Psikiyatristler.
Psikologlar. Psikiyatristler de değiller. Psikiyatristler... Şimdi orada onları araştırıyoruz aslında. Yani o konuda yargıçlık yapmayacağız. Ama psikiyatri, psikanalizin o şeylerden, kemoterapiden ve kognitif denen o bilişsel sağaltımdan ayrımını biliyoruz. Psikanaliz köke inip semptomu ve bütün hastalığı ya da bozukluğu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kemoterapi o semptomları bir yerde bastırarak bir tür sağaltım amaçlıyor ki bu sağaltım değil. Çünkü bütün köken, hastalığın kökeni, rahatsızlığın kökeni duruyor. Kognitif denen psikoloji ise olayı ego düzleminde basit yüzeysel uslamlamalarla düzeltmeye çalışıyor. Değil mi? Yani analize girmiyor. Kemoterapi de değil. O daha özel bir... Onları da inceleyebiliriz zaman içinde, karşılaştırmalı olarak. Şimdi uyku durumuna tekrar gelelim. Uyku durumunda bir nirvana durumu var ve uyarısızlık. Öyle mi?
Evet.
Freud buna narsisizm diyor aynı zamanda. Çünkü narsisizm neydi? Narsisizm bütün libidonun kendine yatırımı, kendine dönmesi. Yani başkası tamamen dışlanıyor ve tam bir şey yapılıyor. Geri dönüş. Uyku durumunda da niye? Mantıksız görünüyor bazen. Uyuma dileği ben tarafından dışarı gönderilen tüm yatırımları içeri çekmeye, yani kaygı nesnesi kendisi oluyor. Ve saltık bir narsisizm kurmaya çabalar. Bu doğru mu? Freud'un çocuğu. Uyuma dileği ben tarafından dışarı gönderilen tüm yatırımları içeri çekmeye ve saltık bir üstelik saltık narsisizm diyor. Bütün uyarılar, ego tarafından gönderilen uyarılar geri dönmüş. Aslında aynı zamanda da bunun uyarısızlık olması gerekiyor. O yüzden bağdaşmıyor gibi görünüyor. Uyku durumunun dış dünyadan kopma anlamına gelmesi gerekiyor. Dış dünyadan kopma uyarısızlık demek. Uyarısızlık ise şey demek, ölüm demek. Çünkü uyarısızlıkta acı yok ama haz da yok. Doyum da yok. Yani uyarı almama durumu yaşayan varlığa, dirimli varlığa özgü bir durum değil. Ama burada bir şey var, o soru hepimizi ilgilendiriyor. Uyku durumunda aslında tam bir şey yok. Nirvana durumu ya da denge durumu yok. Tam tersine şey, ego dipdiri etkinliğini sürdürüyor. Hem de nasıl? Yani belki de uyanık yaşamda olduğundan daha aktif bir şekilde sürdürüyor. Ego uyumuyor.
Derin uykuda uyuyor.
Ama
uykunu saklediği zaman.
Derin uyku dediğimiz şey
en uyanık olduğu zaman.
Belki de evet, en uyanık olduğu zaman.
Bilinci alt. Belki de tesir olmadığı için dış dünyadan belki de daha rahatlıkla bilince girme şansı buluyor şeyler.
Evet.
Bastırılan.
Peki onu nasıl açıklayacağız? Şimdi onu da burada dikkate alalım ve şeye katalım, kavramlara katalım. Şimdi gün artığı diye bir şey var. Yani düşlerdeki gerileme günün olaylarına geri dönme diyor Freud. O gerileme durumu, gerileme kavramını böyle bağlayacağız. Ondan sonra gün artığı denen şey düşlerde direkt gerçekleşmesi oluyor diyor. Şimdi gün artığının düşlerde bilince gelmesi gibi bir şey var, durum var. Burada her şeyin bilince gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bazı şeyler bilinçaltına atılıyor. Düşlerde düşlerle bilinçaltının ilişkisi nedir diye sorarsak nasıl yanıtlayacağız? Düşler, şimdi kavramlar şunlar, düşler, düş durumu, bilinç, ön bilinç ve bilinçsiz ya da bilinçaltı. 3-4 kavramımız var. Bunların ilişkilerini şey yapıyoruz. Freud şöyle bir şey diyor, düşlerde bilinçaltı ve ön bilinç arasındaki sansür zayıflama eğilimindedir. Yani bilinçaltından bilince daha kolay çıkış yapılıyor. Ve uyku durumunda o gün artıkları içinde baskılanmış olan materyalin bir bölümü kopuyor şeyden, bilinçaltından ve kendilerini şeyde gösteriyorlar. Bilinçte gösteriyorlar. Uyku durumunun böyle bir şey var, özelliği var. Yani bunun yorumunu daha ileri götürmek gerekiyor. Düşler ve uyku durumu, yani o kavramları tamamlanmış. Freud tamamladığını söylemiyor. Niye uyuyoruz? Yani 8 saat gibi bir süre ya da 10 saat ya da 6 saat fark etmez. Yani bunun anlamı ne insan varoluşunda? Bu yaşamın yarısını ya da üçte birini tüketmek anlamına geliyor. Yani neden bu şey? Bedensel bir dinlenme değil bu. Bedensel olarak uzanıp dinlenebiliriz. Ya da bedensel yorgunluk hiçbir şey değil. Yani insan hiçbir zaman 24 saat boyunca şey yapmıyor, taş kırmıyor. Yani yorulmuyoruz aslında. Yorulduğu zaman kendisi şey yapıyor, dinlendiriyor kendini bir şekilde. Yani etkinliğine ara veriyor ya da başka bir daha hafif bir şeye yöneliyor. Niye uyku uyuyoruz? Bu şey önemli bir konu. Yani şey diyebiliriz, insanlar niye uyuyorlar? Çünkü baskılı bir kültürde yaşıyorlar, baskıcı bir kültürde. Ve o baskının bir bakıma şey, nötralize edilmesi gerekiyor. Uykunun işlevi şey, o baskının ruhta yol açtığı bir yıkımı, yorgunluğu, hasarı gidermek. Çünkü 8 saat boyunca, uyuduğumuz süre boyunca bütünüyle o şeyin, ruhun, Freud ona ruh diyecek, ruhsal etkinliklerin sürdüğünü düşünürsek onlar rastgele olmamalı. Onun bir tam çok inandırıcı ve çok geçerli bir açıklaması olmalı.
Uyku bedensel değilse beyinsel olur.
Evet.
Sadece beyin.
Tabii. Beden uyumuyor. Beden uyuması ne demek?
Ama beyin ölmüyor.
Beden ölmüyor. Yani beden beden yatarken uyanıkken de yatabilirsin. Yani beden bedenin uyuması doğru, o enteresan bir konu. Yani beden uyuması, beyin uyuması ne demek?
Beyin uyuması,
evet.
Onlardan oluşan bir yorulma.
O yorulma bilinçaltına atılan bir faktör olabilir.
Etki almama durumunda giriyorsunuz ve onu getirdiği bir rahatlama.
Evet, uyku durumunda etki altında değiliz ya da uyarı yok, uyarı altında değiliz. Evet, uyarı tamam. Ama günün uyarıları var. O uyarılar yaşanmış uyarı. Yani belliğimizde bilinçli. Freud onları ön bilinçli ve bilinçli olarak ayırıyor. Bilinçsiz olarak ayırıyordu. Yani onlar anlamış şu, bir kısmı kolayca bilince geliyor, bir kısmı dirençle karşılaşıyor, sansürle karşılaşıyor ve baskılı durumda kalıyor. Bilinçaltının tanımı buydu. Şimdi rüya denen şey sanrılama. Sanrı neydi? Halüsinasyon diye bir şey biliyor musunuz? Halüsinasyon demek realitesi olmayan bir şeyi real olarak görmek. Yani düşlerde düşler bir halüsinasyon o anlamda. Sanrılama. Çünkü ego orada yaşarken düş görürken o düş gördüğü şeyleri reel olarak yani olgu olarak düşünüyor. Şimdi orada bir duysal tasarıma çevirme var. Çünkü düşlerde algı biçimine dönüştürülüyor. Bilinç altındaki içerik, maskılanan materyal algı biçimine dönüştürülüyor, değil mi? Yani görüyorsunuz, insanları görüyorsunuz, çehreleri görüyorsunuz, dokunuyorsunuz, her şeyi ego deneyimlediği her şeyi deneyimleyebiliyor ruhla düşünde. Burada çok ilginç bir şey var. Bunu kaçırmayın. Ego, yani düşte kişi ancak yaşayabildiği şeyleri yaşıyor. Yaşayamadığı şeyleri yaşaması mümkün değil.
Niye
o benzer düşme duygusu da şey olabilir.
Gerçekleştirdiği şeyler düşte ancak.
Evet. Onu nasıl açıklayacağız? Eğer öyleyse o zaman uçma denen şey. Uçabiliyorsunuz. Yani yerden kalkıp havalanıp... Erotizm uçma ile mi bağdaşıyor diyor. O hiç burada söz etmiyor ya. Emin ol. Bu kitapta hiçbir yerde söz etmiyor ondan. Metapsikolojide uçma ve erotizm arasında bağlantı yani, üzerine tek bir şey yok. Nerede var bilmiyorum. Burada kendi söylüyor. Doğru. Evet. Acaba başka psikologlarda var ya da psikanalistlerde var mı? Yani Jung'da olabilir mi? Ya da Adler'de falan. Yani belki de... Wikipedia'dan araştıralım. Yani ilk anda orada buluruz herhalde. Şimdi Freud'un kendi sözü bu. Ya da kendi yaklaşım bu. Yani düşlerde yaşadığımız şeyler aslında daha önce bizzat doğrudan doğruya kendimizin yaşadığı şeyler.
Hocam bunun tersini düşünün. Gördüğünüz rüya. Bir gerçek
ona boş inanç diyoruz.
Boş inanç. Yaratıcı rüyalar diyoruz.
Evet. Çünkü şimdi orada şöyle bir çözümleme yapmamız gerekiyor. Yani düşlerde ertesi günün olayları konusunda şey yapıyorsak, bilgi kazanıyorsak ya da bilgimiz olduğunu orada değil mi? Böyle bir şey mi var?
Hocam ben yaşıyorum da olur
hocam. Tamam.
Yani
şimdi açıklayacağız. Hayır, yani bu şey değil. Çözümleme yapıyoruz ve yargılama ya da kınama falan gibi bir şey yok. Neden böyle bir şey var? Bunu açıklamamız gerek. Yani insanlar bu kadar aptal değiller ve kolayca inanmıyorlar. Bunun bir şeyi var, inandırıcı yanı var. Orayı, sinir telini bulmamız gerekiyor. Yani düşünde şey görüyor, bir olay görüyor. O olay ertesi gün yaşanıyor. Bu biliyoruz, duyuyoruz bunu. Yani bizim başımıza gelmemiş olabilir.
Hocam ben yaşayan insanım yani.
Kaç, ne kadar sıklıkta oluyor? Ne kadar?
Bildim.
Şimdi o zaman biz şey yapalım, bu konuda sorgulayalım. Bunu yaşamayan kişiler olarak, belki de benzerlerini yaşamışsınızdır bizde ama varsayalım ki hiç yaşamadık. Bu ne sıklıkta oluyor örneğin? Yani bu şey bir konu, önemli mi? Haftada bir kere, ayda bir kere yoksa...
Haftada bir değil, iki defa bile var.
olabiliyor.
Çok güzel yani, çok ilginç.
Evet. Tamam, şimdi ayrıntılarını şey, belki daha sonraki şeylerde, saatlerde dinleriz ama yani benzer düşte görülen bir olay gündelik yaşamda ertesi gün ya da o gün derde şey yapacak, ortaya çıkacak olan olaylardaki ne diyeceğiz?
Sadece ertesi gün değil, çok uzun zaman sonra da olabiliyor, 2 gün sonra.
Evet.
Çok üzerinde durduğumuz, bilinçli bir şekilde üzerinde durduğumuz bir konuyu da bazen rüyamızda alabiliyoruz. Mesela ben bir yerde okumuştum. Dikiş makinesinin iğnesinin nasıl ve nerede olacağı keşifçisi tarafından rüyada bulunduğu söyleniyor. O da var yani, bizi çok takıldığımız
yerler. Şey, takarsanız yani. Hani görüyorsunuz.
Evet.
Gezeceğim yerleri bile görüyorsunuz.
Ya, problem yok.
Zor bir durum. Şimdi bu dediğim gibi şeye geliyor, boş inancın sınırına geliyor ama bu bir realite aynı zamanda. İnsanlar bunu yaşıyorlar, belki de bizler de yaşıyoruz. Yani bunu nasıl açıklayacağız ve bu... Şimdi yani...
Ha, belki şurada,
burada...
Yani,
muhtemelen.
Yani ben çok farklıyım belki.
Tamam. Şu olabilir. Benim yani bilimcilerin, rasyonalistlerin tutumları şu. Bu tür olaylar var ve bunlar açıklanmalı. Yani bunları medyumculukla ya da daha başka doğaüstü faktörlerle açıklamak bilimsel değil, geçerli değil.
Ama belki o isim konuldu. Yani başka uygun
bir şey. Bir açıklaması var. Yani bunlar neden determinizmi kıran olaylar değil. Çünkü bilimsel düşünce deterministik düşünce demek. Yani Freud'un ilk buradaki çalışmalarda da gördük Freud'un kendi sözlerinden. Freud deterministik. Sadece doğa determinizmine değil, tinsel determinizme de inanıyor ve aslında ruh çözümlemenin ruhu orada yatıyor. Çünkü asansörde 3 yerine 6'ya bastığınız zaman onun bir nedeni var diyor Freud. Dil sürçmesi yaptığınız zaman onun bir nedeni var ve muhtemelen ertesi gün olacak olaya benzer bir olayı düşünüzde gördüyseniz onun da bir nedeni ve açıklaması var. Freud deterministik. Biz de deterministik bir şeydeyiz, bakış açısındayız, düzlemdeyiz. Ve o yüzden bu tür olayları öyle açıklayacağız. Yani medyumla olmaz bu açıklama. Ondan sonra vahiyle olmaz ya da yani herhangi bir boş inanç aracılığı, aygıtı aracılığıyla olmaz. Bilimsel olarak nasıl açıklanır? Var. Yani bunun için bir takım şeyler var. Modeller var. Onlara girmeyelim çünkü yine şey olacak. Ruh çözümlemeden çıkacak. Var ama açıklamalar var. Yani orada mesela bir tanesi şu. Birey yaşadığı olayı yani elimsel olarak yaşarken düşünü daha önce o olayın habercisi olarak nitelediği düşünü modifiye ediyor.
Ne demek?
Bir açıklama ve belli durumlarda geçerli olan bir açıklama. Yani birey aslında önceden gördüğünü sanıyor, öyle bir şey yokken. Görmemişken gördüğünü sanıyor. Ben neyse bunları kayıttan da şey yapabilirsiniz, evet. Alabilirsiniz. Yani biraz karışık gibi görünüyor ama değil. Yani başka türlü şeyler de var, açıklamalar da var. Şimdi biz bilime bağlıyız, bilime tapıyoruz. O zaman o bilimin açıklamalarının dışında başka bir açıklamayı kabul edemeyeceğiz maalesef. Hiçbir şekilde. O yüzden bilimin içinde bulmaya çalışacağız o açıklamayı. Yani bu bilim şey değil, mekanistik bir pozitivizm falan değil. Kavramsal bir bilim. Çünkü bilimin temeli kavram. Ve yani buna mutlaka bir yanıt verilecek. Çünkü boş inanç ya da böyle doğaüstü şeyler, indeterminizm falan bunlar saçma, irrasyonel şeyler. O var olduğunu yatsımıyoruz. Bilim var olduğunu yatsımıyor. Diyor ki yani böyle olaylar, fenomenler var. İnsanlar bazı şeyleri rüyalarında önceden gördüklerini çünkü iddia ediyorlar.
Bulamadığımız zaman işte bu fenomen ya da bu hayal ürünü.
Bilim
demek.
Şimdi bu özellikle bir klasik felsefe insanın hiçbir yanıtlayamayacağı şeyler olabileceğini kabul etmiyor.
Sadece ulaşamıyor.
Şu an ulaşamıyoruz. Yani bu ulaşamıyoruz saçma demiyor. Şu an bazı fenomenleri ya da doğa fenomenlerini, tinsel fenomenleri açıklamayı, anlamayı henüz başaramıyoruz. Bu normal bir şey. Yani evrenin Yani şu an gözleyebildiğimiz kesime ne kadar? Binde biri dememiz bile saçma. Çünkü sonsuz bir evrende binde bir ya da bir milyarda bir sözden hiçbir anlamı yok. Bu bilmediğimiz için oralarda hayaletler ya da ne bileyim garip yaratıklar var demiyoruz. Orası da evren. Orada da uzay zaman var. Yani demek istediğim şey tamam. Daha sonra tekrar şey yaparız. Döneriz. Ama ilkemiz o. Yani o insanları yargılamak ya da durumları yargılamak, aşağılamak falan filan değil. Ama bilimsel açıklamalarını yapmaya çalışmak ve bunu insanlık yapıyor. Bugüne kadar bu böyle yapıldı. Postmodernistler, irrasyonistler, pozitivistler falan. Bunların bilimle ilgileri yok. Bunlar şey, bilim dışı kafalar, bilim dışı bakış açıları. Klasik felsefe ya da bilim denen şey usun şeyi, etkinliği, usun yapabileceği bir şey, usun bilgi usun elde edebileceği bir şey. Dolayısıyla biz o Freud'le birlikte o topraktayız, o zemindeyiz. Freud usa inanan birisi, usu kabul eden ve yani o yüzden şu an açıklayamıyorsak o saçmadır demiyoruz. Bazı açıklama biçimleri saçma, onları şey yapıyoruz. Yani medyumluk saçma.
Hı?
Hayır. Yani medyumluk doğaüstü. Fizik üstü demek. Evet. Evet. Tekrar şey yapacağız. Döneceğiz. Şimdi Freud'a dönersek gerileme. Aramayacağız.
Şizofrenik durumda uyku durumunu biraz andırıyor mu? Daha üst böyle başarılı uç olarak.
Onlara geleceğiz. Şizofrenik durumu
uykuda zayıflıyor ve evet. Bilinçaltı açığa sergileniyor. Şizofrenin durumunda da hiç tamamen o serbestliği duyuyor şizofrenik kişilik.
Yani, anlamadım. Şizofrenin durumunda.
Yani delilik durumu son evet. Üst düzeyde. Evet. Yani orada da bir şey yok. Bilinçaltı.
Onun da bir geldi mi? Para yani saat. Sonuna 10 dakika var. Bitmeye 10 dakika. Şizofreni ile düş durumu arasındaki ilişki değil mi? Esas konu o. Şizofreni ve narsisizm arasındaki ilişkiyi söyler misiniz? Tam olarak efendim.
Egonun kendine tamamen kendine dönmesi.
Evet.
Şizofreni de şey dedi.
O zaman aynı eşitler mi diyeceğiz? Yok. Şizofreni ve narsisizm.
Narsistik. Ama o ayrım
olmuyor
canım. Ama birazcık dönmesi de var kendini, değil mi?
Geri çekiyor limit unsurunu. Geri dönmesi
der ama.
Narsist kişilik.
Evet.
Kendine dönüyor. Aslında evet. Kabul edilir. Bir halde geri çekiyor. Demiştik.
Narsistik durum ve şizofrenik durum. İkisinde de libidonun egoya geri çekilmesi gibi bir şey var. Yani daha doğrusu dış nesnelerden çekilmesi gibi bir durum var. Dış dünyadan çekilmesi gibi bir durum var. Narsistik durumda dış dünyadan çekilen libido egoya yatırılıyor. Doğru. Çünkü narsizm var. Ama bir bölümü düşlemsel bir nesneye de yatırılabiliyor. Yani nesne her şeye rağmen düşlemde varlığını sürdürebiliyor diyor. Sürdürüyor diyor Freud. Şeyde şizofrenide hiçbir nesne yok. Bütünüyle egoya dönüyor. Dışarıyla tam bir kopukluk var.
Değil.
Neden? Çünkü artık orada şey, mesela o şeye uygun, dışsal bir nesneye yatırım yok. Orada Mesih kendisi, Mesih kurtarıcı demek. Yani insanlığı kurtaracak olan, o yüzden ideolojide de şey var, Mesiyanik bir yan var. O da insanlığı kurtaracak. Değil mi? Yani politik olarak şey öyle, orada bir çakışma var. Ama tutarlı olan şey, ego, bütün libido şeyde, egoya dönmüş durumda. Yani kurtarıcılıkta da o. Narsistik ve şizofrenik egolar arasındaki fark o. Yani şizofrenide nesne hiç yok. Bütünüyle egoya dönmüş bir durum var şizofreni. Megalomanya denen şey o. Megalomanya var şeyde aynı zamanda şizofrenide. Narsizm öyle değil. Galiba yine biraz konunun kendisinden çok dışsal şeylerle ilgilendik ve zamanı azalttık. Şimdi düşlerde bilinçaltından bilince doğru bir şey var diyor Freud. Geçiş sansür zayıflamasından dolayı daha fazla. Bunun anlamı nedir? Süperego orada şey mi oluyor? Sansür mü oluyor?
Süperego toplum yani dış dünyanın
bir daha. Tamam.
O kişinin baskıladığı, yaptığı baskı süperego.
Peki. O zaman
ortadan kalktığı anda ego bütün canlılarıyla
balık testi diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Ertesi sıraması. Bunu nasıl yapıyor? Yani bir sanrılamayı tanımladık az önce. Olmayan bir şeyi real olarak görmek ve bunu düşlerde yapan ya da bunu başaran yeti algı yetisi. Çünkü yani o gün artıkları ya da yani bilinç altında biriken ve ön bilinçte biriken materyal bize film gibi sunuluyor. O algıya dönüş, algıya getiriliyor. Yani algı biçimine çevriliyor. Duysal algı biçimine çevriliyor. Şimdi şizofreni ve düşler arasındaki ayrımlardan birisi de şizofreni de burada amentia diyor. Eski terimler kullanıyor aslında. Amentia çok şey gibi görünüyor. 100 yıllık bir terim gibi. Bugün kullanılmıyor. Dementia precox diyor. Yani şizofreninin şeyi. Eski adlarından birisi. Şizofreni de bu sanrılama durumu özellikle sanrısal evrelerinde diyor şey real olarak kabul ediliyor. Aslında düşte de biz o duysal, karşı yani gördüğümüz duysal algı içeriğine şey diye bakmıyoruz yani. Olmayan bir şey diye bakmıyoruz. Ve dış ayrımını nasıl oluşturmuştu? Eğer bunu belki çok net sözünü etmedik ama okumuş olanlar fark edecektir. Bir eylem yoluyla yitmesi sağlanan bir algı dışsal olarak, olgusallık olarak kabul edilir. Bunu anlayabildik mi? Eğer eylem yoluyla, yani davranış, diyelim kaçış ya da yok ediş vesaire, bir algı bu şekilde yok ediliyorsa bu algı real. Freud şeyi anlamaya çalışıyor. Olgusallık sınamasıyla şizofreni ve düşlerdeki durumun yani algılanan şeyin real olduğunun ayırt edilip edilmeyeceğinin yani bunun nasıl olduğunu ve bunun olanaklı olup olmadığını anlamaya, ölçmeye
yani
çalışıyor.
Yani düşlerin gerçek.
Evet. Düşlerin gerçek olmadığını nasıl anlıyor kişi? Çünkü düşlerde
rüyaları.
Evet. Düşlerde şey yok.
Böyle bir sınava yok
mu? Burası şey bir konu. Zamanımız da azaldı. İsterseniz 7-10 var. Ara vereceğiz ama 7.30'da ötekine başlayacağız. Şimdi şunu okumanızı öneriyorum. Yani haftaya yine buna dönelim. Bu düşler konusu. Realite sınaması şey. Şizofreni ve düşlerde ortak. Yani ikisinde de şey var. Sanrılanan şey real olarak kabul ediliyor. Düşlerde biz gördüğümüz şeyin olmadığını düşünmüyoruz. Real olduğunu düşünüyoruz. Şizofrenide de aynı şey var. O da halüsinasyonu, yani eğer halüsinasyon evresine gelmişse şizofreni diyor Freud, o da örneğin kendini şey olarak görüyor, kral olarak falan görüyor. Yani bir realite sınaması hatası var orada. Kusur realite sınamasında görülüyor. Realite sınaması önemli bir terim Freud'da. Değil mi? İlk defa reality testing. Şimdi daha önce geçti. Daha önce konuştuk. Daha önceki şeylerde bir iki yerde geçti ama algılamadık şeyini gör. Yani bunlar Freud'un okunmasındaki güçlüğün örnekleri bir yerde. Onları haftaya devam edelim şey yani. Okuyacağız ama. Yani bu kitabı metapsikoloji bunu şey okursak daha iyi olur. O zaman daha kolektif olarak tartışabiliriz, irdeleyebiliriz ve biliyorsunuz bir kısıtlamamız yok. O zaman şey, haftaya, yani saat 7.30'da şeye başlıyoruz, tarih felsefesine.
Sıkıda bir şeyle karşılaştık. Sizin bir kitabınız var, diyalektik olarak.
Yazı mı?